Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran Masalları ve Efsaneleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, geçen bölümde peri masallarında sihir ve büyü etkenleri ve alet ve eşyaları ve malzemelerinden bahsettik. Ve kahramanlara yardım eden insanlar, büyülü hayvanlar ve develerin hayatı ona bağlı olan tılsımlarla tanıştık. Peri masallarında bir başka büyü ve sihir unsuru harikulade dostlar ve arkadaşlardır. Bu dostlar ve arkadaşlar çok acayip yetenekleriyle genellikle herhangi bir sebep olmaksızın kahramanla birlikte yola çıkar ve ona türlü sorunların ve sıkıntıların aşılmasında yardımcı olur. Bu karakterlerin büyük hacimlerde sıvıları içebilmeleri veya devasa yapıları ve dağları kaldırma güçleri gibi çeşitli yetenekleri söz konusudur. Bazen bu masallarda devler de öykünün kahramanına hizmet eder ve onların harikulade dostlarından sayılır.
Peri masallarında öykünün kahramanının eline geçen büyü ve sihir aletleriyle bu aletleri ele geçirme yöntemleri arasında herhangi bir özel ilişki yoktur. Örneğin öykünün kahramanı hayvanların yardımından yararlanmak için her zaman onlara önceden yardımcı olmuş olması gerekmez ve bazen de bu hayvanları satın alır veya bulur ve bazen de hayvan karakteri hiçbir sebep olmaksızın kahramana yardımcı olur. Ama yine de masalı anlatanların uyduğu bazı kurallar vardır. Nitekim İranlı peri masallarından hiçbirinde hiç kimse herhangi bir şarta veya talebe karşılık sihirli veya büyülü hayvanları kahramana vermez. Öykünün kahramanı Süleyman'ın büyülü yüzüğünü bir şeye karşılık elde edebilir veya onu satın alır veya bulur ya da iyi bir amelin karşılığı olarak kazanır.
Bazen öykünün kahramanı öldürülünce yere akan kanından bir şeyler ortaya çıkar. Daha sonraları kahramanın ölüm sırrını aydınlatır. Genellikle de öykünün sonunda ölen kahraman bu büyülü şeyin içinden canlı ve sapasağlam ortaya çıkar. Peri masalları uzmanlarına göre bu tür kavramlar öykünün ait olduğu eski milletlerin çok eski ve ilkel inançlarına dayanır. İlkel inançlara, doğaya tapmayı, eşyaların canlı olduğu düşüncesi, hayatın yeniden yaşandığı inancı, sihir veya büyü inancı gibi inançları örnek vermek mümkün. Eski ve ilkel insanların incelenmesi, İranlı kavimlerin bu inançlarının nasıl yaşlı ninelerin anlattığı masalların ana temasını oluşturduğuna açıklık getirir.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra Her hafta olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehribanu ile yaşadığını, Şehribanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Ve dedik ki Molla Bacı Şehribanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da aynen öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehribanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi. Kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En sonunda Molla Bacı'nın Şehribanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde bütün bunları eğirmesini istediğini anlattık. Ve dedi ki Şehribanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Ve bir kuyuda bulunan devi gönderdi ve dev de Şehribanu yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay, çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Ve yine Molla Bacı Şehribanu'nun sarı inekten yardım aldığını, ineğin kızın öldürdüğü annesi olabileceğini, bu yüzden de sarı ineği yok etmeye karar verdiğini, Şehribanu maceradan haberdar olduğunu ve devden yardım talep ettiğini ve dev de sarı ineğe benzer bir ineği ona verdiğini, böylece annesini kurtardığını, prens ise hala Şehribanu'yu düşündüğünü anlattık. Şimdi dilerseniz hep birlikte maceranın devamını dinleyelim.
Şehribanu'yu düğünde gördükten sonra ona sırılsıklam aşık olan kralın genç oğlu onu bulamayınca hastalandı ve yataklara düştü. Kralın eşi kentin tüm hekimlerini topladı ve onlardan oğlunun derdini anlamalarını ve varsa derdine çare bulmalarını istedi. Hekimler hemen genç prensin bir kıza aşık olduğunu ve kızın ayakkabılarından birisinin elinde bulunduğunu anlar. Kralın eşinin durumunu anlayınca oğlunu teselli eder ve gönlünü ferah tutmasını söyler ve istediği kız Kaf Dağı'nın ötesinde olsa bile onu bulacağını ve elini oğlunun eline vereceğini anlatır.
Bundan sonra kralın eşinin talimatı üzerine birkaç deneyimli yaşlı kadın ayakkabıyı ellerine alır ve kent kent ev ev dolaşır. Ama ayakkabının sahibini bulamaz. Çünkü ayakkabıyı hangi kızın ayağına denedilerse ya dar ya da büyük geldi. Sıra Şehribanu'nun babasının evine gelince Molla Bacı Şehribanu'yu fırının içine atar, üzerini de susam dolu bir tepsiyle kapatır ve bir horozu da fırının üzerindeki tepsinin yanına bırakır ki susamları yesin ve gürültü yapsın ki Şehribanu ses çıkardığı zaman kimse onun sesini duymasın. Yaşlı kadınlar eve gelir ve evde kızları olup olmadığını sorarlar. Molla Bacı da tabii ki kızımız var, hem de iyisi var diye karşılık verir. Ve hemen ardından kızını getirir. Yaşlı kadınlar ayakkabıyı kıza verir ve denemesini söyler. Kız her ne kadar çaba gösterdiyse nafile. Ayakkabı bir türlü ayağına uymaz. Öte yandan kentte başka ev kalmadığı için yaşlı kadınlar Molla Bacı'dan evde başka kız olup olmadığını sorar. Molla Bacı ise bir tek bu kızı olduğunu söyler. Ama birden horoz, fırının üzerinde susam tepsisi, ay parçası fırının içi, tepsiyi kaldır, ay parçasını çıkar diye ötmeye başlar.
Horozun ötüşünü duyan yaşlı kadınlar şaşırır ve horozun neler söylediğini merak eder. Muğlabacı ise hemen bir taş alır ve horoza atar. Ve bu horozun zamansız öttüğünü, yarın hemen onu keseceğini ve elinden kurtulacağını söyler. Atılan taştan korkan horoz kaçar ve duvarın üzerine atlar ama yine aynı tekerlemeyi tekrarlar. Yaşlı kadınlar bu kez tekerlemeyi anlar ve birbirine gidip fırını açıp içinde neler olduğunu görmelerini söyler. Bunun üzerine yaşlı kadınlar fırının üzerindeki tepsiyi kaldırır ve içinde ay parçası güzel bir kızı görür. Kadınlardan biri Şerbanu'nun elini tutar ve fırından çıkarır ve sevinç çığlıkları atarak şöyle der. Allah'ım, kim şimdiye kadar alnında ay çenesinde yıldız olan bu kadar güzel bir kızı görmüştür. Öteki yaşlı kadınlar da gelir ve hemen ayakkabıyı kızın ayağına denemeye başlar ve ayakkabının Şerbanu'nun ayağına tam uyduğunu fark eder.
Bunun üzerine yaşlı kadınlar Molla Bacı'ya döner ve şöyle der. Kralın oğlu bu kıza aşık. Bu yüzden yemekten içmekten kalmış. Şimdi de ne istiyorsan söyle getirsinler, kızı götürsünler. Molla Bacı şöyle der. Biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece 2 metre kadar mavi keten kumaş getirin. Ama bir şartım var. O da bu kızı da vezirin oğluna alın. Yaşlı kadınlar bu şartı krala anlatacaklarını, kral da vezirine öbür kızı oğluna almasını emredeceğini. Fakat anlamadıkları şey, neden bu kadar güzel bir kızı, bu kadar ucuz bir şey karşılığında vermek istedikleridir. Molla Bacı ise Şerbanu'yu kötülemeye başlar. Ama yaşlı kadınlar bu sözler onları ilgilendirmediğini, kralın oğlu kızı istediğini anlatır.
Ertesi gün saray kadınları 2 metre ketenden kumaş, yarım kilo sarımsak ve yarım kilo soğanla gelir ve kızı götürmeye geldiklerini söyler. Molla Bacı öteki kızını ne zaman götüreceklerini sorar. Kadınlar onu da kralın oğlu evlendiği günün ertesi günü gelip götüreceklerini ve vezirin oğluna vereceklerini söyler. Molla Bacı da madem öyle kızı akşamüstü gelip götürmelerini söyler, kadınlar neden akşamüstü diye sorar. Molla Bacı Şehbanu için düğün kıyafeti hazırlamak istediğini söyler. Kadınlar kabul eder ve gider. Molla Bacı mavi keten kumaştan Şehbanu için geniş bir elbise diker ve ona giydirir. Akşamüstü saray kadınları geri döner ve Şerbanu'yu alarak saraya götürmeye gitser. Evden çıktıklarında ise Şerbanu şöyle der. Şimdi kentin dışına çıkıp annemle vedalaşmalıyım. Kadınlar sorar. Yoksa bu kadın annen değil miydi? Şerbanu ise hayır, üvey annem idi der. Kadınlar şöyle der. Şimdi neden seni fırında sakladığını, ardından da hakkında kötü şeyler söylediğini ve seni bu kadar ucuza verdiğini anladık.
Şerbanu saray kadınlarını çöle götürür ve kuyuya yaklaşınca şöyle der. Siz burada bekleyin, ben gidip annemle vedalaştıktan sonra hemen dönerim. Şerbanu kuyuya iner. Kuyudaki dev sorar. Nereye gidiyorsun bu keten elbiseyle? Şerbanu şöyle der. Beni koca evine götürüyorlar. Ardından da tüm olup bitenleri tek tek anlatır. Dev hemen ipekten bir elbise, yakut taşla süslü bir taç, elmastan bir yüzük, zümrütten bir kolye, altından bir çift ayakkabı hazırlar ve Şehbanu'ya verir. Şehbanu da hemen üstünü değiştirir. Dev şöyle der: "Kralın oğlu sana içecek ne ikram ederse al. Ama onun anlayamayacağı bir şekilde dök gitsin." Şehbanu devle vedalaşır ve kuyudan çıkar ve saraydan gelen kadınların yanına döner. Yaşlı kadınlar Şehbanu'yu yeni kıyafetiyle görünce şaşkına döner ve ona övgüler yağdırdıktan sonra birlikte sarayın yolunu tutarlar.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastudi.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Genci, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde Perslerin İran'da Hahamenişi adıyla ilk ve en büyük imparatorluğu inşa ettiklerine ve İran platosunda yer alan tüm medeniyetleri birleştirmeyi başardıklarını anlattık. Hahamenişler ilk kez Kraliyet Caddesi'ni inşa etti ve böylece bu caddenin geçtiği bütün topraklarda yaşayan çeşitli kavimlerin ve milletlerin maddi ve manevi irtibat kurmalarına imkan sağladı. Kraliyet Caddesi Şuş topraklarından başlıyor ve Mezopotamya'dan şimdiki Türkiye topraklarına kadar uzanıyordu. Bu caddelerin uzunluğu ise 2800 kilometre kadardı. Bu cadde askeri güvenlik ve istihbarat gibi alanların dışında ticaret ve kültürel alışverişinde de rol ifa etti ve ilk kez geniş bir alanda çeşitli medeniyetler arasında irtibat kurdu. Kraliyet Caddesi daha sonraları İpek Yolu ile ün yapan yolun bir parçası oldu. Bu cadde İşkaniler döneminde Akdeniz'den Çin'in Sinkiyang eyaletine kadar uzandı ve İran bu yolun tam ortasında ve merkezinde yer aldı. İpek yolu üzerinde birçok medeniyet, din ve kültür yer alıyordu ve bu cadde 2000 yılı aşkın bir süre onları birbirine bağladı. Bu Bu arada İpek yolu üzerinde bulunan medeniyetlerde eski İran medeniyeti ve İslami İran medeniyeti izlerine rastlanması İran'ın bu bölgelerin üzerindeki nüfuz ve iktidarını yansıttığı belirtilmelidir.
İran, dünyanın doğusunda yer alan Çin ve Hindistan'ın aksine dünya coğrafyasının merkezinde yer alan bir devletti. Bu yüzden sürekli küresel irtibatlara ulaşma imkanı vardı. İran kültürü Çin ve Hindistan kültürünün aksine sürekli başka kültürlerle teamül içinde olup her türlü maddi manevi irtibattan yararlanabiliyordu. İşte bu yüzden İran'ın kültürel değişimi dıştan etkilenen ve dış dünyayı etkileyen bir süreçti. Çin ve Japonya gibi kültürlerin aksine içe dayalı bir kültürel değişimle sınırlı kalamıyordu. Nitekim İran kültürü üzerinde araştırma yapan uzmanlar, İran kültürü ancak çeşitli kültürlerin arasında yaratıcı bir arabulucu rolü ifa ederek bekasını sürdürmeyi başardı.
Geçen bölümde Eşkanilerin İpek yoluna özel önem verdiklerine ve Eşkanilerden sonra iktidar olan Sasanilerin de bu yoldan büyük faydalar sağladıklarını anlattık. Bu dönemde de Eşkaniler döneminde olduğu gibi İpek yolunun merkezi İran'ın Mezopotamya'da yer alan başkenti Tisfun'da yer alıyordu. Sasaniler döneminde İranlılar İpek ticaretinden başka İpek'ten enfes kumaşlar üretme ticaretine de başladı ve böylece İpek kumaş üretiminde usta yerler ortaya çıktı. O dönemde Çin'den gelen işlenmemiş İpek Sasanilerin Şuş ve Cundişapur ve Şuşder kentinde İpek atölyelerinde işleniyor ve İpek kumaşa dönüştürülerek İpek yolu üzerinden ihraç ediliyordu. İşin ilginç tarafı bu dönemde üretilen İpek kumaşların sadece Avrupa piyasalarında değil hatta Çin ve Japonya piyasalarına bile ulaşmasıydı. Japonya Kraliyet Müzesi'nde yer alan ve Sasaniler dönemine ait olan İpek kumaşlar bu iddiayı doğruluyor.
Sasaniler karayollarından başka İpek yolunun deniz güzergahlarına da musallat oldu ve güçlü bir donanma kurmak ve yük gemilerini harekete geçirmek suretiyle Roma İmparatorluğu'nun deniz gücüyle mücadele etmeye başladı ve bu gücü bölgedeki denizlerden atmayı başardı. İran aynı dönemde Serendip Adaları ve Malaya sahilleri ve Hindistan'ın kıyılarında bazı ticaret büroları açtı. İran'ın Hint Okyanusu'nda ticaret yapan limanların üzerindeki sultası bu dönemden sonra İslami çağda da devam etti. Öte yandan Fars Körfezi'nden Umman Denizi'ne ve oradan Hint Okyanusu'na uzanan baharat yolu da Sasaniler döneminde İran donanması ve bezirganları sayesinde gelişti. Ve Hindistan baharatı bu yoldan İran'ın başkenti Tisfun'a ve buradan da İpek yolu üzerinden Akdeniz ve Roma'ya, oradan da Bizans'a ihraç edilmeye başladı. İranlı bezirganlar bu dönemde hatta Çin'in güneyinde Kanton limanına kadar gidiyor ve işlenmemiş ipeği bu limanda Çinli bezirganlardan satın alıyordu.
Sasani devletinin çökmesi ve İslam dini bölgeye ayak basmasından önce İpek yolunun üzerinde yer alan bölgede ticaret İranlıların tek elindeydi ve bölgenin hemen hemen her yerinde ticari temsilcilikleri ve kültürel nüfuzu bulunuyordu. O dönemde İranlı denizciler Vietnam sahillerinden Çin'in güneyinde Kanton limanına kadar geniş bir alanda faaliyet yürütüyor ve ticaret yapıyordu. Aslında tüm bu yollar İran devletine diğer birçok kavim ve milletle kültürel ilişki kurmasına zemin oluşturuyordu. Yine İranlılar birkaç yüzyıl öncesine kadar bu yolları kullanarak diğer kavimler ve kültürlerle irtibat halindeydi.
Evet, İran coğrafi bakımdan, özellikle tarihi ve kültürel coğrafya açısından dünyanın ilk medeniyetlerinden ve din, düşünce, sanat, kültür, maddi manevi kazanım beşiklerinden biridir. Bu topraklar çeşitli milletlerin, kavimlerin ve aşiretlerin yaşadığı ve göç ettiği ve yine birçok küçük büyük savaşın devam ettiği topraklardır. Bu geniş irtibat yüzünden İran bölgede geniş karayolları inşa etti ve bu yolları kullanarak diğer bölgelerde bulunan medeniyetlerle etkili iletişim ve etkileşim içinde oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İslam peygamberinin en önemli ve en değerli miraslarından biri insanı insan eden ve bilinçlendiren ve uyandıran İslam dinidir. İslam dini Allah Resulü'nün tertemiz kalbine vahiy meleği aracılığı ile nazil oldu ve o hazret Allah Teala tarafından kendisine nazil olan sözden başka hiçbir söz dile getirmedi. Bugünkü sohbetimizi İslam peygamberinin bu değerli mirasından kısaca söz etmeyi ayırdık.
Evet değerli dinleyiciler, geçen bölümlerde İslam peygamberinin engebeli ve çaba ve emek dolu mübarek yaşamını kısaca gözden geçirdikten sonra, şimdi tüm alanları etkileyen ve yaklaşık 15 asır boyunca sadece Hicaz topraklarını değil, tüm dünyayı etkisi altına alan ve o hazretin gerçekleştirdiği büyük bir inkılabı ve geride bıraktığı değerli miraslarını yani Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini gözden geçirmek istiyoruz. Ancak bundan önce kısaca o dönemde Hicaz Yarımadası'na hakim olan şartları gözden geçirmek istiyoruz ki Allah Resulü'nün İslam sayesinde gerçekleştirdiği inkılabın derinliği ve önemi daha iyi anlaşılsın.
Tarihi kanıt ve belgelere göre İslam peygamberinin biset yıllarında dünya birçok büyük ama sarsıntı geçiren ve bir dizi hurafenin ve sapmaların ve zalimane yasaların ve sınıflar arası derin uçurumun ve katliamların ve kör bağnazlıkların ve binlerce şom olgunun esiri olan zorba devletlere ev sahipliği yapıyordu. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle dünya aşikar bir sapkınlık içindeydi. Öyle ki bazı aşiretler sırf yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürüyordu ve bu evlatlar da genellikle kızlardı. Çünkü kızlar evin ekonomisine gerektiği gibi katkı sağlayamıyordu. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği İsra suresinin 31. ayetinin bir bölümünde işaret ediyor. Yüce Allah bu ayette insanlara şöyle buyuruyor. Evlatlarınızı yoksulluk korkusu ile öldürmeyin. Öte yandan Arabistan topraklarında İslam öncesinde katliam ve yağma yapmak Arapların geçim yollarından biriydi. Öyle ki Bedevi Arapların en temel işi yağma ve çölde buldukları başka insanları katletmekti.
Müslüman büyük düşünür İbni Haldun, cahiliye döneminin Araplarının ahlakı ve davranış özellikleri hakkında şöyle yazıyor. O çağda yaşayan Araplar, tüm insanların geride bıraktığı tekfin aşamasının en ilkel merhalelerinde yaşıyordu. Arapların barbarlık huyu onları yağma ve yıkım yapmaya yöneltiyordu. Bu yüzden güçleri yettiği herkese ve her aşirete saldırıyor ve ne bulurlarsa yağmalıyorlardı. Araplar daha sonra da kimsenin ulaşamadığı çöllerin ve vadilerin derinliklerindeki sığınaklara kaçıyorlardı. Araplar ele geçirdikleri her yeri yıkıyorlardı. Onların tüm çabaları yağma ve eşkıyalığa yönelikti ve ahlak ilkelerine itina eden yoktu. Araplar cesur olmakla da ün yapmıştı. Zira her Arap kendi canını ve malını koruması ve kendisini ve maslahatını savunması gerekiyordu. Bu yüzden her daim savaşacak silahını yanında taşıyor ve sürekli teyakkuzda olması gerekiyordu. Buna göre de cengaver olmak ve şiddet uygulamak onların duasının temel direği olmuştu.
Ve işte bu şartlarda İslam'ın hayat veren Meltemi esmeye başladı ve cahiliye tozlarını silip süpürdü ve İslam peygamberi İslam cevherini ve tevhid gevherini uyanan gönüllere ve vicdanlara aşikar etti. Allah Resulü'nün mübarek yaşamının her anında o hazretin yanında yer alan İmam Ali Aleyhisselam ise o günlerin ürpertici ve sapkın şartlarını şöyle anlatıyor. Yüce Allah Resulullah'ı uzun süre hiçbir peygamberi göndermediği bir dönemde risaletle görevlendirdi. Milletler derin bir uykuya dalmıştı. İşler iyice rayından çıkmıştı. Savaş alevleri her tarafı sarmıştı. Dünyayı cahillik ve günah karanlığı basmıştı. Sahtekarlıklar açıkça yapılıyordu. O dönemde beşeri hayat ağacının yaprakları sararmıştı. Ve artık bu ağacın meyve vermesinden umutlar kesilmişti. O dönemde sular geri çekilmiş ve hidayet meşalesi sönmüştü. O dönemde bedbahtlık beşere saldırmış ve çirkin yüzünü göstermişti. Bu fesadın ve bedbahtlığın fitne ve isyandan başka bir getirisi olamazdı. Tüm yürekleri korku sarmıştı ve kan akıtan kılıçtan başka bir sığınak yoktu.
İslam dini zuhur ederek ve insanların yüreğinde büyük bir değişim ve inkılap yaratmakla Arapların savaş gücünü, Allah yolunda cihat başlığı altında ilahi ve insani değerleri koruma gücüne çevirdi. Ve bu güçten öyle bir güç yarattı ki sadece İslam'ın inanç temelindeki değerlerini savunmakla kalmadı, aynı zamanda ve kısa bir sürede Hicaz Yarımadası'nın çevresindeki toprakları da fethetmeye başladı. İslam dini aynı zamanda diğer tevhidi dinleri, semavi kitapları ve eski peygamberlerin inançlarını da en iyi biçimde savundu ve tüm beşeriyete ve önceki tevhidi dinlerin izleyenlerine Allah katında dinin bir olduğunu ve onların görevi de en mükemmel dini yani İslam dinini benimsemek olduğunu anlattı. Fakat bunun zorla ve kerhen olmayacağını da vurguladı.
Habeşistan Kralı Necaşi, İslam peygamberinin elçisi Cafer bin Ebu Talip'ten Resulullah Efendimizin mahiyeti ve risaletinin mesajı hakkında konuşmasını istediğinde, Cafer açıklamasının bir bölümünde Arapların cahilliği, barbarlığı ve yağma huyuna işaret ederek şöyle anlattı. Evet, biz böyleydik. Ta ki Allah Teala aramızdan bizleri hidayete erdirmek üzere bir peygamber seçti. Biz onun hanedanını çok iyi tanırız. Onun dürüstlüğü ve sadakat ve samimiyetine inanırız. Ve onu yıllarca emanettarlığı ile sınamışızdır. Onun pak bir insan olduğu bizlere aşikardı. Ve o da bizlere dürüstlüğü ve sadakati öğretti ve emanetleri sahiplerine iade etmeyi emretti. O bizden yakınlarımızla bağlarımızı güçlendirmemizi ve haram işlerden ve kan akıtmaktan uzak durmamızı istedi. O bizi her türlü iffetsizlik ve laubalilikten sakındırdı ve bizleri yalan ve hileden uzaklaştırdı ve doğruluk ve safaya teşvik etti. O bizi yetimlerin hakkını yemekten ve yetim mirasına el koymaktan men etti ve onlara yönelik sevgi ve hayırseverliği ve hüsnü ameli öğretti. O bizi birbirimize karşı iftira atmak ve başkaları kötü olmakla suçlamaktan sakındırdı. O bize ancak ve ancak Allah'a tapmayı ve ancak onun kulu olmayı ve ona ortak koşmamayı öğretti.
Tahran Radyosu.
Ve böylece İslam peygamberinin en önemli ve en değerli miraslarından biri, insanı insan eden ve bilinçlendiren ve uyandıran İslam dini olduğu anlaşılıyor. İslam dini Allah Resulü'nün tertemiz kalbine vahiy meleği aracılığıyla nazil oldu ve o hasret Allah-u Teala tarafından kendisine nazil olan sözden başka hiçbir söz dile getirmedi. Allah Resulü insanın Allah-u Teala ile teamüle, toplumla teamüle ve kendisiyle teamüle yönelten bir din armağan etti. İslam dini insana saygı duydu. Yüce Allah insanı yaratırken kendi ruhundan ona üfledi. Böylece ondan semavi ve melekuti bir mahluk yarattı. Yüce Allah daha sonra da semavi kitaplar ve peygamberler gönderdi. Böylece onların yol göstermesiyle insanın mülk aleminden melekut alemine doğru kanatlanmasına ve cahillik karanlığının uçurumlarının, nefsani heva ve heveslerin ve şeytan vesveselerinin esiri olmamasına vesile oldu.
Bundan başka Yüce Allah insanlara akıl meşalesini içindeki delil ve yol gösterici olarak verdi ki bu meşalenin saçtığı nurun yardımıyla hakkı batıldan ayırt edebilsin ve kemale ve saadete erebilsin ve ilahi teamüle varana kadar yoluna devam etsin. İslam'ın tanımladığı insan sorumlu bir insandır ve devhid ve Allah'a inanç ekseninde tüm bireysel ve sosyal çabalarında bu inancı ilke edinir ve Allah Resulü gibi şöyle der: benim namazım, ibadetim, hayat ve mematım alemleri yaratan Allah'a özeldir. Böyle bir insan Allah ile teamülünde her şeyden ve herkesten ziyade Yüce Allah'ın Rabbaniyetini, aşk ve sevgi besler ve tüm amellerini ilahi renge büründürür. Çünkü bu renk renklerin en güzelidir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını ekstern alan sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün erkeğin kadına güvenlik, iyi muaşeret, emin olmak, saygı göstermek, can güvenliği ve namusunu korumak gibi durumların mızrakları üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde erkeğin ailesine karşı en önemli görev ve sorumluluklarından biri olarak eşine ve aile fertlerine karşı iyi davranması gerektiğinden söz ettik ve iyi muaşeretin mıstaklarına açık yüzlü olmayı, barışçıl ve samimi davranmayı ve her türlü yersiz ve gereksiz tartışmalardan ve hakaret etmekten sakınmayı örnek gösterdik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Karı koca arasında iyi muaşeretin mıstaklarından biri hiç kuşkusuz erkeğin kadına saygı göstermesi ve hakaret etmemesidir. Evin reisi ve yöneticisi olan erkek kadının da onun gibi bir insan olduğunu asla unutmamalıdır. Kadın da kendine göre istekleri, arzuları ve hayat hakkı ve özgürlük hakkı vardır. Erkek bir kadınla evlendiği zaman onun köle olmadığını, kadın erkeğin ortak yaşamında yar ve yardımcısı olduğunu bilmesi gerekir. Erkek mutlaka kadının istek ve arzularını gözetlemesi gerekir. Kadın da erkek gibi çevresinden saygı görmek ister, kendi kişiliğini korumak ister ve her türlü hakaretten ve saygısızlıktan rencide olur.
Aile içinde kocanın eşine saygı göstermesi, eşinin de ailesine gönül vermesine ve karşılıklı olarak kocasına saygı duymasına ve onu sevmesine vesile olur. Kuşkusuz kadına saygı duymak ve onun karşısında edepli davranmak ve kıymetini bilmek, erkeğin eşine yönelik safa ve samimiyetini gösterir. Bundan başka erkeğin aile temelini güçlendiren ve iyi muaşeretin mıstaklarından biri olan bir başka seçkin sıfatı emin olmaktır. Erkek evinde eşine karşı her türlü sadakatsizlik ve samimiyetsizlik ve bazı meselelerini örtbas etmek gibi durumlardan cidden kaçınması gerekir. Erkek eşinin emini ve kadın da kocasının emini olmalıdır. Eğer bir ailede bu iki özellik hakim ise o aile mutlaka mutlu ve mesut bir ailedir.
Erkeğin iyi muaşeretiyle ilgili bir başka konu eşine karşı güzel ve saygı içeren sözcükleri kullanması ve eşine bu tür sözcüklerle hitap etmesidir. Örneğin özellikle başkalarının karşısında karısına yersiz ve uygunsuz şaka yapan erkek aslında eşine saygısızlık etmiş olur. Ve bu durum hem karı koca ilişkilerine ve aile içinde çocuklarla olan ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Gerçekte aile içinde sürekli hakarete uğrayan bir kadın asla iyi bir anne olarak rolünü ifa edemez ve çocuklarını gerektiği gibi yetiştiremez. Evin erkeği eşine saygı gösterdiği takdirde eşinin de ona saygı göstereceğini bilmesi gerekir ve bu durum derin sevgi ve saygıyı beraberinde getirirken aile temellerini daha da güçlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam sevgili babasından naklen şöyle buyurur. Kim bir kadınla evlenirse ona sevgi ve saygı göstermesi gerekir. Yine Allah Resulü şöyle buyurur. Kadınlara ancak muhterem ve büyük insanlar saygı gösterir, ancak alçak insanlar hakaret eder.
Erkeğin evde bir başka görev ve sorumluluğu eşinin ve evlatlarının namus, can ve mal güvenliğini korumaktır. İran İslam Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun 1115. maddesine göre, koca eşinin can güvenliğini temin edemediği durumlarda kadın eşinin evini terk edebilir. Allah-u Teala kadının bakımından erkeği sorumlu tutmuş ve erkeklerden eşlerine bakmalarını istemiştir. Kuşkusuz evin reisinin erkek olması, kadının mali bağımsızlığının reddedilmesi anlamına gelmez. İslam fıkhında kadın da erkek gibi medeni haklara sahiptir ve mali ve iktisadi meselelerde de bağımsız ve özgür hareket edebilir ve kendi malı üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Bunun için kocasının onayını alması gerekmez ve burada sahip olduğu malı izdivaçtan önce veya sonra elde etmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez.
Erkekler için çok önemli olan özelliklerden biri şerefli olmaktır. Şeref, erkek olmanın en önemli bileşenlerden biridir. Ve Yüce Allah tarafından aile ocağı ve soyun korunması için erkeklere verilen bir emanet gibidir. Gerçekte bu fıtri duygu eşini başkalarının şehvetinden korumak ve amacıyla erkeğin içine yerleştirilmiştir. Masum imamlardan geriye kalan rivayetlerde erkeğin şerefli olması büyük takdirle anılmış ve şerefsizliği şiddetle tenkit edilmiştir. Kuşkusuz her erkek eşini gözetlemesi ve koruması gerekiyor ama bu mesele kötü zan veya eşinin hakkında gereksiz teftiş ve kuşkuya sebebiyet vermemelidir. Gerçekte aile ocağının temeli karşılıklı güven duygusuna dayalıdır ve eşe karşı kötü zan hem onu incidir ve hem de ailevi ilişkileri derinden sarsar.
Bazen aşırı ilgi veya kötümserlik veya kötü zan gibi etkenler yüzünden kadın ve erkek birbirine karşı yersiz hassasiyet sergileyebilir. Bu durum bazen gereksiz titizliklere veya eşini sınırlandırmaya kadar ilerleyebilir. Ancak bu tür aşırı davranışlar veya aşırı kısıtlamalar insanın kötülüklere ve fesada yönelmesine yol açabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, oğlu İmam Hasan aleyhisselama tavsiyelerinde şöyle buyuruyor. Eşini gereksiz yere kısıtlamaktan kaçın, çünkü bu tür aşırı bağnazlıklar dürüst ve pak kadının kalbini hasta eder ve kötü zanna yönelmesine sebebiyet verir.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 8. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ı yüce alimlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti,
Maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 25. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizi yine tevhid eksen üzerinde sürdüreceğiz. Geçen bölümlerde hatırlanacağı üzere Allah'ı tanıma konusuna başladık ve son iki bölümde de insanın Allah'ı zatını idrak etmekten aciz olduğunu beyan ettik ve dedik ki Allah Teala'nın zatını gerçek manada idrak edemememizin sebebi Hak Teala zatının sınırsız oluşudur. Sınırlı mahluklar olan biz insanlar bu yüzden onun zatını idrak etmekten aciziz. Allah Teala'nın varlık aleminde ne eşi ne de benzeri vardır ve insan olduğunun düşüncesinde Hak Teala'nın eşi benzeri olmadığı için insan Allah'ın zatının hakikatini anlayamaz. Şimdi sohbetimizin devamında İslam açısından bazı ilahi sıfatları anlatmaya çalışacağız.
Bundan önce de belirtildiği üzere Allahu Teala hakkında en önemli hakikat yegane oluşudur. Bütün semavi dinler tevhid ilkesine vurgu yapar. İslam dininde de tevhid bu semavi dinin en önemli ilkelerinden biri sayılır. Tevhid gerçekte Allah'ın yegane olduğunu ve hiçbir eşi benzeri bulunmadığını ifade eden ilkedir. Tevhid akaid ilkeleri terminolojisinde Hak Teala'yı yegane ve eşsiz bilmektir ve tevhidin karşı noktası Allah'a şirk koşmaktır. Kur'an-ı Kerim şirkten en büyük zulüm ve günah şeklinde söz etmiştir.
Tevhid ve Allah'ın yegane oluşuna ikrar etme gerçekte her insanın büyük İslam dinine teşerrüf etmesinin de ilk şartıdır. Bir başka ifadeyle Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur anlamına gelen La ilahe illallah ibaresi insanların Müslüman olabilmek için beyan etmeleri gereken ilk cümledir. Kuşkusuz dile getirilen bu ikrarın kalbi inançla beraber olması gerekir. İslam'ın inanç ve ahlak düzeni tevhid ilkesi üzerine inşa edilmiş ve bundan başka bu semavi dinin hükümleri, talimi ve öğretileri de tevhidi ruhundan kaynaklanır. Tevhid şiarı Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde de gayet güzel ve çeşitli tabirlerle hatırlatılmıştır. Örneğin Ali İmran suresinin 18. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah, adaleti ayakta tutarak, delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. İslam peygamberi de ilahi emir üzerine risaletinin başında insanları tevhide davet etmek yaradığını beyan eder. Ra'd suresinin 36. ayetinde ise şöyle okumaktayız. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır.
Burada konunun daha da aydınlanması için tevhid ve Allah'ın yegane oluşuyla ilgili birkaç delile değinmek istiyoruz. Tevhidin ispatı için söz konusu olan delillerden biri, yaratılış alemine hakim olan vahdet ve uyumdur. Varlık aleminde vahdet ve uyum, yaratılışın tümü tek bir kaynaktan kaynaklandığını gösterir. varlık aleminde bir atom zerreciğinden galaksilere ve tüm varlık alemine hakim olan düzene bakıldığında şaşırtıcı bir vahdet ve uyum göze çarpar. Varlık alemine hakim olan yasalar o kadar geneldir ki, alemin bir köşesinde yapılacak küçük bir deneyle bütün aleme hakim olan genel bir kanuna ulaşmak mümkün. Kısacası dünyada neye bakarsak bakalım, sözü edilen vahdet ve uyumu görebiliriz. Bilimsel araştırmalar da varlık alemine tek bir tedbir ve tek bir programın hakim olduğunu ve uygulandığını ispat etmiştir. Yaratılış kanunları her yerde aynıdır ve varlık alemine yegane bir düzen ve tedbir hükmetmektedir. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle diyor: "Yaratılış alemini, gemilerin denizlerde seyri, gece gündüzün gelip gitmesi, güneş ve ayın hareketinin bu denli, düzenli görünce ve yine yaratılışın tüm parçalarının düzenli ve uyumlu olması beni dünyayı tedbir edenin bir olduğunu söylemeye yöneltti. Öte yandan eğer varlık alemine iki tedbir ve iki irade hakim olsaydı, kuşkusuz bu iki tedbir ve iki irade bu dünyada göze çarpardı. Ayrıca alemi fesat ve düzensizlik sarardı. O zaman alemde vahdet ve uyumun hakim olması, fesat ve düzensizliğin yokluğu bu alemi tek bir tedbirin yönettiğini ortaya koyar. Çünkü eğer yaratılış işine ve dünyayı tedbir etme meselesine birkaç ilah karışsaydı, bu kez birbirinin nüfuz alanına el uzatır ve sonuçta dünyayı kaosa sürüklerdi. Bu gerçeği Yüce Allah Enbiya suresinin 22. ayetinde şöyle ifade ediyor: "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir." Bazen insanın Allah arayışında olan fısratı da onu tevhide doğru yöneltir. Yani insan fıtrat ışığıyla Allah'ı idrak ettiği gibi Allah'ın yegane oluşunun idrak edilmesinde de insanın fıtratı ona yardımcı olur. İnsan çeşitli olaylarla karşılaştığında ve kurtuluş yolları yüzüne kapanarak kendini bir uçurumun kenarında bulduğunda birdenbire içindeki gaflet tozu siliniveriyor ve tüm sorunlarını giderebilecek sınırsız bir güce sığınıyor. İşin ilginç yanı, insan tehlike ve şiddetli sıkıntı anlarında bu sınırsız güçten başka hiçbir şeye yönelmemesi ve başka hiçbir şeyden yardım talep etmemesidir. İnsan bu durumlarda o sınırsız ve sonsuz gücün eşsiz ve emsalsiz olduğunu, ondan başka hiçbir şeye dayanamayacağını anlıyor. İşte bu noktada insanı Allah'ın yegane oluşuna yönelten şeyin fıtratı olduğu söylenir. Yegane Allah'a tapmak, İslam peygamberinin taliminde eksen rol ifa eder. İslam peygamberinden önce de diğer tüm ilahi peygamberler, insanları tevhide davet etmekle görevlendirilmişti. Allah-u Teala Enbiya suresinin 25. ayetinde bu meseleye vurgu yaparken şöyle buyurmakta: "Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım." İlahi Enbiya'nın insanları davet ettiği ilkelerin arasında İslam dini tevhid ilkesine özel özen göstermiştir. Yine Enbiya'nın aynı kaynak tarafından görevlendirildiği meselesi de başlı başına Allah-u Teala'nın yegane oluşunun bir başka açık delilidir. Eğer Allah'ın zatı birden fazla olsaydı, o zaman başka ilahların da kendi peygamberlerini insanlara göndermesi ve bu peygamberlerin de o ilahların mesajını insanlara ulaştırmaları gerekirdi. Oysa alemin hiçbir yerinde böyle bir olay yaşanmamış ve hiçbir ilah tarafından hiçbir peygamber gönderilmemiştir. Öte yandan ilahi peygamberlerin ortak öğretileri ve taalimi de hepsinin aynı kaynaktan kaynaklandığını gösteriyor. Bütün ilahi peygamberler tarih boyunca insanları bir tek Allah'a davet etmek üzere gönderilmiş ve hepsi de kendilerini bir tek Allah tarafından görevlendirildiklerini itiraf etmiştir. İlahi peygamberler istisnasız alemi tedbir eden Allah'a ortak koşmayı reddetmiş ve Allah-u Teala'nın eşi ve benzeri olmadığını belirtmiştir. Bu peygamberler farklı dönemlerde ve farklı kavimlerin arasında zuhur etmelerine karşın şiarları, mesajları ve davranışları birbirine benzemektedir. Bu durum ise hepsinin bir tek kaynak tarafından görevlendirildiklerini ve onun da Allah-u Teala olduğunu gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast. Bu podcast'te Bahtiyari kabilelerinin bölgeleri de dahil olmak üzere İran platosunun farklı bölgelerinde yaşayan taş aslanlar hakkında konuşmak istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde taş aslanlar, taştan yapılan aslan heykellerine değinmek istiyoruz. Taş aslanlar, taştan yapılan heykeller ve geçmişte Bahtiyari kavminin taş heykeltıraş sanatçıları tarafından aslan şeklinde yapılmış ve bu kavim tarafından cesaret sembolü olarak kavim büyükleri mezarlarına yer veriliyordu. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Acaba bugüne kadar insanların neden sembol kullandığını hiç düşündünüz mü? Peki sembollerin insanlar için işlevi nedir? İnsanoğlu tarih boyunca hiçbir şekilde ifade edemediği, bir türlü tarif edemediği muhtelif kavramlarla karşılaşmıştır. Yavaş yavaş düşüncelerini ifade etmek için sembolleri kullanabilecekleri kanısına varmışlar. Örneğin, İranlılar aslan sembolünü cesaret ve gücü ifade etmek için kullanırlar. Aslan çok eski zamanlardan beri İranlılar arasında oldukça popüler olan ve eski insanların sanatında ve düşüncesinde belirgin bir görünüme sahip olan bu sembollerden biri sayılır. Bu özgün ve kadim rol, edebiyat sanatında ve dilinde muhtelif şekillerde görülmüştür ve farklı anlamlar kazanmıştır. Taş aslanlar İran'ın farklı bölgelerine dağılmış olan küçük, büyük, oturarak, ayakta, bazen de yatarak farklı şekillerde görülebilen taş heykellerdir. Aslan İran mitolojik kültüründe çok özel bir yere sahiptir. Persepolis'te 2500 yıl öncesine ait bir petroglifte bir aslanın bir ineğin böbreğini ısırdığı görülmektedir. İran efsanelerinde aslan gökyüzünün sembolü, güneş ve ateş en büyük element, inek ise gitinin ve toprağın simgesidir. Bu petroglifte güneşin dünya üzerindeki hakimiyetini gösteren sembolik bir sahne gösterilmiştir. Aslanın varlığının izleri pek çok yerde ve İran sembollerinde görülebilmektedir. Eski uygarlıkların fincan ve tablet rölyeflerinden, süt ve avlanma yerlerinden, dokuma ve halılara, Safavi dönemi bayrağındaki izlere kadar. Öte yandan İranlıların aslanlara olan ilgisi, İran platosunun farklı bölgelerine dağılmış olan taş aslanlarda da göze çarpmaktadır. İran'ın Hemedan bölgesinde ve İran'daki Medler dönemine ait, yani yaklaşık 2600 yıl öncesine ait en eski aslan sembollerinden biri bulunmaktadır. Sembolik taş aslanlara Bahtiyari bölgesinde çokça rastlanmaktadır. Bahtiyari halkı veya Bahtiyari kabilesi, İran'ın güneybatısında Çahar-Mahal Bahtiyari batısı, Huzistan'ın büyük bir kısmı, Lorestan'ın doğusu ve güneyi ve İsfahan'ın batısı dahil olmak üzere yaşayan İranlılardır. Bu bölge halkları Lori dilinin lehçelerinden biri olan Lori Bahtiyari lehçesini konuşurlar. Şimdi Bahtiyari kabileleri arasındaki taş aslanlara değinmek istiyoruz. Taş aslan, Bahtiyari halkının kültürel kimliğinin ve sanatsal mirasının bir parçasını temsil eden ve hayata dair inançlarını iyi gösteren en önemli ritüel ve sembolik sanat eserlerinden biridir. Aslanlarla süslenmiş heykeller ve oymalar, bu halkın sadelik ve belagatle ortaya çıkan doğasına ve kolektif düşüncesine dayanan sanat zevkinin bir göstergesidir. Bahtiyari halkı, çocuklarına isim verirken şiir olarak telaffuz edilen aslan kelimesini kullanırlar ve bileşik isimlerin bileşenlerinden biri sayılır. Bu isimler arasında Şir Muhammed, Şir Ali, Şir Hüseyin, Şir Del gibi daha birçok isme rastlayabiliriz. Evet, Bahtiyari bölgesinin taş aslanlarından bahsetmekteyiz. Bu güzel heykellerin nerede olduğunu ve niçin yapıldığını biliyor musunuz? İsterseniz hep beraber göz atalım. Uzak geçmişten beri Bahtiyari halkı cesur ve yiğit kişilerin mezarlarına el yapımı taş aslanlar yerleştirdi. Bu eser o şahsın yüce kişiliğini hatırlatıp hafızalarda kalmasını sağlayacak. Daha da önemlisi gelecek nesillerin dikkatini uyuyan insanların cesaretine çekmekti. Çahar-Mahal Bahtiyari vilayetindeki en eski taş aslanın Safavi dönemine ait olduğu belirtilmesine rağmen bazıları taş aslanların Medler dönemine ait olduğunu düşünüyor. Fakat bu heykellerin yapılış tarihi hakkında kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Bugün bu sembolik unsur Bahtiyari'nin en belirgin kültürel sembollerinden ve etnik kimliğinden biri olarak kabul ediliyor. Bahtiyari büyüklerinin ve ileri gelenlerinin mezarlarına taş aslan yerleştirmek bu halkın en eski ritüellerinden sayılır. Taş aslanların gövdesi genel olarak gövde, boyun, bacaklar, patiler, yaka kuyruğu, yeriler ve yüz gibi kısımlardan oluşur. Eski taş aslanların yüzü çoğunlukla sakin, tarafsız, bazı durumlarda da öfkelidir. Bazen de tebessüm ediyor gibiler. Aslanların ağzının şekli açık, yarı açık ya da kapalıdır. Aslanların büyüklüğü genellikle ölen kişinin hayatta kalanlar arasındaki konumuna göre değişiklik gösterir. Ölen kişi sosyal statü açısından üst düzeyde ise mezarına konulan taş aslan da doğal olarak daha büyük ve hacimli olmalıdır. Bu büyüklükte o destansı ruhun yanı sıra yiğitlik ve düşmanlık mücadelesinin de önemli rolünü oluşturmuştur. Taş aslanlar yaratıldıkları tarihten günümüze kadar zamanla erozyona, hırsızlık nedeniyle kaybolmaya ya da insan etkisiyle yok olmaya bağlı olarak şekil değiştirmişlerdir. Geriye kalan bu taş aslanlar stil açısından eski veya geleneksel aslanlar veya yeni ve modern aslanlar olarak ikiye ayrılabilir. Bu sınıflandırmada eski ve modern aslanlar arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. En çarpıcı farklılık aslanların şekil ve görüntüsünde görülür. Bahtiyari toprağının her yerinde istisnasız eski ve geleneksel aslanlar soyut ve gerçekçi olmayan bir form ve şekle sahiptir. Hepsi ayakta ve yarı yükseltilmiş konumda bulunmaktadır. Eski ve soyut aslanların şekliyle ilgili en önemli husus, oturma ya da yatma pozisyonunun bulunmamasıdır. Bahtiyari topraklarında onlarca eski ve geleneksel örnek incelendiğinde oturan veya uyuyan bir aslana hiç rastlanmamıştır. Fakat günümüzdeki aslanlar ayakta ve otururken doğal, abartılı ve büyük bir görüntüye sahiptir. Taş aslanlar çoğunlukla Çağırmahal Bahtiyari ilindeki Hafşecan, Farsan ve Şehrikort bölgelerinde, Doğu Loristan'daki Aligüders'te ve Huzistan eyaletindeki Susan ve İze ovalarında bulunmaktadır. Uzak geçmişten beri bu bölgede taş aslanların bolluğu ve dağılımı nedeniyle Huzistan taş aslanların açık hava müzesi olarak bilinmektedir. Aslan, sembolik ve ritüel bir unsur olarak mezarların üzerine yerleştirilir. Bu hayvanın gövdesi üzerinde mesajı taşıyan sembolik unsurlar ve şekiller de heykelin üzerinde oyulmuştur. Aslanların gövdesine oyulmuş malzemelerin unsurları ve rolleri 5 kategoriye ayrılır. Savaş aletleri, hayvan, insan, bitki ve kaligrafi. Zihinsel tasarım ve çizim ve bunların aslan gövdesi üzerine şekillendirilmesi taş aslanların estetik yönüdür. Bu taşlar taş aslanların el ve ayaklarının uçları taş yüzeye gelecek şekilde aslanın ayakları üzerinde durabilmesi için toprağa gömülecek şekilde oyulmuştur. Eller ise öne doğru uzatılmıştır. Elbette bu heykellerin oyma şekli de kabileler arasında farklıydı. Heykellerin üzerine kılıç, hançer gibi şekillerin oyulması. Bahtiyari lehçesinde bu heykellere bardeşir, taş aslan denir. Aslanların yanları kılıç, at, tanfak ve tesbihlerle süslenmiş olup direklerine merhumun detayları işlenmiştir. Bu taş aslanların bulunduğu en önemli şehirlerden biri de Hevşecan şehridir. Hevşecan şehri bu bölgenin en güzel aslanlarına sahiptir. Şehri Kordun 15 kilometre güneybatısında ve Cihan Bin Sıra Dağların eteklerinde yer alan bu şehir çok eski bir geçmişe ve kadim bir tarihe sahiptir. Antik tepelerde bulunan çanak çömlek ve ilkel taş aletlere göre Hevşecan'ın tarihi milattan önce 7. bin yıla kadar uzanıyor. Yani 9000 yıldan daha fazla bir geçmişe sahip bulunmaktadır. En eski ve en güzel taş aslanlar bu şehrin mezarlarında göze çarpıyor. Burada taş aslanlar genellikle kahramanların, şehitlerin ve gençlerin mezarlarının başlarına konur. Taş esas olarak erozyona ve hava koşullarına, özellikle de sert soğuklara karşı oldukça dayanıklı olan mermer ve silikadan yapılmıştı. Ancak günümüzde kristal ve beyaz taştan da yapıldığı görülüyor. Taş aslanın Medan dönemine ait bir kalıntı olduğu söylense de, var olan en eski taş aslanın Safavi dönemine ait olduğu belirtiliyor. Hevşecan şehrinin bu taş aslanlarının gövdesinde silah, kılıç, hançer, ruhun ölümsüzlüğünün işareti olan eğik sivriler, kılıçlı atlılar, eğerli ölüme hazır atlar, mızraklar ve ağaçların oyulmuş görüntüleri göze çarpmaktadır. Bu şehrin mezarlığının mezar taşları taş aslanların yanı sıra yatay, dikey veya sunak, sandık ve heykel benzeri mezar taşlarındandı. Dikey taşlar sunak şeklinde olup desenlerde turna ve elçiyi temsil eden iki güvercin, çiçek ve vazo ile İslami motifler ve Huvel Bagi, Bismillahirrahmanirrahim ve benzeri Arapça kelimeler ve muhtelif şiirler yer almaktadır. Geçtiğimiz 400 yılda Hevşecani taş ustaları Huzistan'ın yanı sıra Çağırmahan ve Bahtiyari eyaletlerindeki tarihi eserlerin birçoğundan sorumludur. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Kahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.